Üçüncü ayrım, ölümün ayak sesleri. Büyükelçi bu gibi konularla uğraşırken Fransa'daki Yahudiler kendilerini nelerin beklediğini henüz bilmiyorlardı. Almanya'da 1933 yılında Nazilerin iktidara gelmesiyle başlayıp 1945'te şartsız teslim olmalarına kadar geçen 10 yılı aşkın dönemde 6 milyon erkek, kadın, çocuk, genç, bebek, ihtiyar sadece dinlerinden dolayı insanlık tarihinin en trajik katliamını yaşayacaklardı. Bu sistematik olarak planlanan ve 6 milyon insanın diri diri öldürülmesiyle sonuçlanan olay, bugün Birleşmiş Milletler tarafından her detayıyla tanımlanmış ve tanınmış dünya insanlık tarihindeki tek soykırımdır. Hangi ülkede oldukları fark etmiyordu. Nazilerin işgal ettiği bütün topraklarda Yahudileri nihai çözüm bulacaktı. Dipnot, nihai çözüm. Hitler'in Avrupa'da yaşayan milyonlarca Yahudi asıllı insanı, ihtiyar kadın erkek çoluk çocuk bebek demeden sistematik bir şekilde sadece bu soykırım için inşa edilmiş ölüm kamplarında yakmak ve gaz vermek suretiyle canlı canlı imha etme planına verdiği isimdir. Adolf Hitler 1941 Eylül'üne kadar tam olarak Yahudilere ne yapacağına karar vermemişti. Hatta 1940'ta işgal edilmiş ülkelerdeki Yahudilerin 4 yıl içinde Madagaskar'a gönderilmelerini amaçlayan plan ile ilgili belgeler bulunmaktadır. Ancak Nazilerin nihai çözümde karar kılmaları üzerine 10 Şubat 1942'de bu plandan vazgeçilmiştir. 18 Eylül 1941 günü Hitler'in nihai çözümün başı olarak görevlendirdiği Himmler, Wartheland Gauleitieri Arthur Greiser'e gönderdiği mektupta şöyle yazmaktadır. Führer eski Reich'ın yani Alman İmparatorluğu ve himaye altındaki devletlerin batıdan doğuya yürütülecek bir hareketle Yahudilerden mümkün olduğunca çabuk arındırılmasını istemektedir. Bu emirden hemen sonra 1941 Ekim başında Einsatzgruppen'in Yahudileri kitle halinde kurşuna dizmeleri sorun yaratmaya başladığında 6 milyona yakın insanın en acımasız şekilde katledilmesi kararını veren 4 kişi bir araya gelmiştir. Nazi Partisi Irk Politikası Bürosu Müdürü Erhard Wetzel, Führer Şansölyesi Müdür Yardımcısı ve Ötenazi Programı'nın baş sorumlusu Viktor Brack, işgal edilmiş Doğu Toprakları Reich Bakanı ve Yahudi İşleri Danışmanı Alfred Röner ve SS Obersturmbannführer yani Yarbay Adolf Eichmann. Karar, Yahudiler için kurulacak ölüm kamplarında hepsi büyük odalara alınacak, bu insanlara canlı canlı karbon monoksit ve hidrojen siyanürü, Zyklon B verilecek ve 7-8 dakika can çekişerek öldürülen cesetler yakılmak suretiyle imha edilecektir. Fransa'da Behiç Bey'in Vichy hükümetinin seri olarak Yahudilerle ilgili çıkardığı kararlarla uğraşmaya başladığı sırada Doğu'da bir soykırım planı çerçevesinde sistematik ölüm ve imha merkezleri olan Chełmno, Belzec, Treblinka ve Auschwitz kampları inşa ediliyordu. Fransa, Eylül 1940. Vichy hükümeti kısa bir zaman içerisinde kanun ve kararname fabrikası haline gelmişti. Bu sırada Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mr. Charles Roux, 11 Temmuz günü saat 11.30'da Behiç Bey'i hükümetin yerleştiği Park Otel'e çağırdı. Behiç Bey otele vardığında gördüğü manzara karşısında irkildi, lobi mahşer günü gibiydi. Asansörün kapısına gelen Behiç Bey'i nöbetçi asker engelleyerek yukarı çıkmasına engel oldu. Holün ortasında ufak bir masanın başında oturan bir subayı gösteren asker, oraya gidip matbu bir kağıdı doldurması, kimi ne için görmek istediğini yazması gerektiğini söyledi Behiç Bey'e. Ancak bu prosedürden sonra kağıt yukarı gidecek, onay alınacak, uygunsa yukarı çıkılabilecekti. Behiç Bey derhal nöbetçiye haddini bildirdi. ''Benim burada hiçbir işim yok. Mr. Charles Roux beni davet etmişti. Ben geri dönüyorum, istersen haber ver. Türkiye Büyükelçisi geldi, ben yukarı çıkarmadım.'' Behiç Bey çıkıp gitti. Kısa bir süre sonra Dışişleri Bakanlığı'ndan telefon edip özür dilediler ve saat 17'de gelmesinin mümkün olup olmadığını sordular. Behiç Bey bu şartlarda gelemeyeceğini bildirince kendisine kapıda onu bir yetkilinin bekleyeceği ve yukarı şahsen çıkartılacağı sözü verildi. Saat 17'de randevusuna giden Behiç Bey Fransa Dışişleri Bakanı Müsteşarına "Eğer biz buraya serbest girip çıkamazsak ben bir daha buraya ayağımı basmam." dedi. Beyiş Bey'in ne kadar tavizsiz bir mizaca sahip olduğunu bilen Fransa Dışişleri Bakanı ve diğer diplomatlar aralarında toplanarak bu meseleyi konuşup bir renkli vesika vererek Beyiş Bey'in bu problemle karşılaşmaması için işi hemen çözdüler. Fransa Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Beyiş Bey'den bir iş olsun olmasın hiç olmazsa haftada bir defa kendisiyle görüşmesini rica etti ve bundan çok memnun ve müstefit olacağını beyan etti. Dipnot, Beyçerkin, Hatırat, sayfa 460. Yeni Dışişleri Bakanı Baudouin elçileri hiç kabul etmezdi. Daima genel sekreteriyle görüştürürdü. Ancak 31 Ağustos 1940 günü Beyiş Bey Park Otel'in hemen bitişiğindeki Chantecler isimli lokantada yemeğe davet etti. Beyiş Bey yemeğe giderek yeni Dışişleri Bakanı ile tanıştı. Beyiş Bey de Dışişleri Bakanı Baudouin'i Türk elçiliğinde ağırladı 18 Eylül akşamı. Böylece hem müsteşar ile hem de yeni Dışişleri Bakanı ile iyi bir diyalog tesis etmişti. İleride çok ihtiyacı olacak diyalogları. 27 Eylül 1940 günü Alman askeri yetkilileri işgal altındaki Fransa topraklarında Yahudilere karşı seri şekilde kararlar almaya başladılar. Dipnot: Le Juif Suisse L'Occupation, Requel des Textes Officiers Français et Allemands, 1940-1944, Centre de Documentation Juif Contemporain, Paris, 1982, sayfa 18-19. Bundan sonra bu kısaca LJSO diye geçecektir. Ayrıca Warren Green, The Fate of Oriental Jews in Vichy, France. Aynı ay içerisinde de Yahudi nüfus sayımı yaptırdılar. 16 Ekim 1940 gazeteleri Le Statut de Juifs, Yahudilerin statüleri başlıklı bir kanunu yayınladı. Bu kanuna göre Fransa devletinin Legion d'Honneur madalyası ile onurlandırdığı ve askeri madalya alanlar istisna olmak kaydıyla geri kalan tüm Yahudiler devlet memurluğu, öğretmenlik, subaylık ve daha birçok özel işlere girmekten men ediliyorlardı. Beyçerkin, Hatırat, sayfa 463. 23 Ekim 1940 günü Laval Hitler'le Montoir-sur-Loure'da buluştu ve Fransa'nın Almanlarla işbirliği Collaboration başladı. Hitler'in Laval'a teklif ettiği ve Marşal Petain'in haberdar edildiği işbirliği bu toplantıda konuşulmuş fakat tümüyle Almanların istediği şekilde gerçekleşmemişti. Marşal Petain bunu iktisadi anlamda benimsemiş, oysa Laval ikinci defa iktidara geldiğinde tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Laval Almanlarla işbirliğini daha iyi idare etmek için Dışişleri Bakanlığı'nı kontrolü altına aldı ve Müsteşar Charles Drouet'u istifa ettirerek yerine Ruchat'ı Büyükelçilik payesiyle müsteşar yaptı. 18 Ekim'de yeni bir karar açıklanmıştı. Buna göre her Yahudi mahalli olarak kendini ve evini kaydettirecek, izinsiz evini terk edemeyecek, işgal edilmemiş Fransa'ya giderse geri gelemeyecekti. Karar devam ediyordu. Yahudiler artık hiçbir ticari faaliyette bulunamayacak, sahip oldukları işletmeler yönetilmek üzere Hristiyanlara devredilecek, işletmenin görünür bir yerine hem Almanca hem Fransızca "Bu bir Yahudi işletmesidir" levhası asılacaktı. Bu işletmeler İşgal Kuvveti İktisadi İlişkiler Yahudi Bölümü yetkilisi Dr. Blanke tarafından yürütülecek operasyonlarla ilk olarak Fransızlara devredilecek, sonra da asgari bir fiyata satılacak, alınan paralar Caisse de Dépôt et Consignation denilen bir kurumda muhafaza edilecekti, eski Yahudi sahipleri adına. Eski sahipleri ana paraya dokunamayacak ancak senelik %2,5 faizini çekebilecekti. Dipnot, LJSO, sayfa 17-18 ve 114-127. İşgal altındaki Fransa'da Alman ordu kumandanlığından Otto von Sturmnagel imzası ile 12 Kasım 1940'ta işletmelerin devri ile ilgili detaylı bir bildirim yayınlandı. Yahudi işletmelerin geçici yöneticilerinin talimatları. Yahudi işletmelerindeki geçici yöneticiler her şeyden önce Fransa ekonomisine Yahudilerin girmesini engellemek için Yahudilerin sahip olduğu her geçerli belgeyi imha edeceklerdir. Böylece normal seyrindeki Fransa ekonomisi engellenmemiş olacak, işletmelerde oradaki insanlar işlerini kaybetmeden ve sadece Fransız ve Alman müşterilerle ilgilenilerek çalışılmaya devam edecektir. Geçici yönetici hiçbir Yahudinin eski işletme sahibi dahi olsa işletmede söz sahibi olamayacağını sağlamakla yükümlüdür. Şayet çok acil bir durum olursa Yahudiler işletmeden para alabilecek, ancak geçici yöneticiler kesinlikle insanların Yahudilerin bu işletmelerde söz sahibi olduğu intibasını edinmemelerine özellikle dikkat edeceklerdir. Yahudi çalışanlar işletme onlarsız çalışabildiği an işten çıkartılacaklar. Geçici yöneticiler hiç unutmamalıdırlar ki kendileri bir dönem için sadece işin başındadırlar. İşletmelerle ilgili nihai ayarlamalar mümkün olan en kısa zamanda yapılacaktır. Yahudilerin katılımı olmadan işletmelerin operasyonunun devamı 3 şekilde sağlanabilir. 1. Yahudiler işletmelerini Yahudi olmayanlara satabilirler ya da haklarını devredebilirler. Bu yöntem hiç zaman kaybı olmaması açısından yararlıdır. Ancak geçici yöneticiler çok dikkat etmelidirler ki satın alan kişi kesinlikle Yahudi etkisi altında olmayan bir kişi olmalıdır. Eğer bir şüphe söz konusu olursa ve bu kişi ikincil bir anlaşma ile bir kukla ise veya daha değişik bir yöntemle sonradan Yahudilerin işlerinin başına dönmesini sağlarsa tüm anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. Bir anlaşma yapıldığında derhal ilgili bakanlığa bildirilecek, şüphelenilen anlaşmalar geçersiz sayılacaktır. 2. Yahudiler işletmelerini satmak ya da devretmek istemezlerse, ki birçok durumda bu olacaktır, bu durumda geçici yöneticiler işletmeyi ya bir bütün olarak ya da parça parça olarak Yahudi olmayanlara satmaya yetkilidirler. Bu satışlarında kontratları derhal askeri karargaha getirilecektir. Bu bir işletmenin en hızlı şekilde devir yoludur. Rekabetin olduğu alanlarda Yahudi işletmeleri Yahudi olmayan rakiplere satılmalıdır. 3. Bazı işletmeler Fransa ekonomisi için gerekli ve önemli olmayabilir. Bunlar envanter satışıyla derhal bir bütün olarak veya tek tek satılmalıdır. Bu işletmelerin kesinlikle yeni mal almalarına izin verilmeden tahliye satışına geçilmelidir. İhtiyaç olmayan bu işletmeler askeri karargahlara bildirilerek onay alınacaktır. 4 hafta sonra tüm geçici işletmeciler rapor verecek ve başarısız olanlar hemen işlerinden el çektirilecektir. Geçici yöneticiler hiçbir şekilde eski sahiplerine karşı sorumluluk taşımazlar. Dipnot, Dışişleri Bakanlığı, Paris Büyükelçiliği Arşivi, Dosya 6127. Fransa ikiye bölünmüştü. Alman işgali altındaki Fransa ve işgal edilmemiş Fransa. İşgal edilmemiş Fransa'yı yöneten Vichy hükümeti hiç gecikmeden yukarıda bahsi geçen yasaları daha da ağırlaştırarak uygulamaya başladı. Birçok Yahudi işgal olmamış topraklara Almanlardan kaçarak gelmişti. Ama nafile. Almanların çıkarttıkları Yahudi kanunlarını uygulamada Vichy Fransası Almanlardan bile beterdi. Ve bu durum Beyiçbey'in canını iyiden iyiye sıkıyordu. Bu arada Fransız bankaları da Almanların emriyle bütün müşterilerine Yahudi olmadıklarına dair bir belge getirmeyen herkesin kasasına el konulacağını bildirdi. Hemen ardından Almanlar bütün bankalardaki Yahudilere ait kasaları açmaya başladılar ve içinden ne çıkarsa çıksın el koydular. Almanların Fransa'ya gelmesiyle birlikte uzun senelerdir Fransa'da yaşayan çoktan Fransız vatandaşı olmuş binlerce Yahudi, 30-40 yıl önce taşıdıkları Osmanlı ve Türk kimliklerini hatırlamışlar, Türk Büyükelçiliğine ve elçiliğe bağlı konsolosluklara gelmeye başlamışlardı. Büyükelçi Behiçerkin kesin talimat vermişti. Başvuran ve bir zamanlar Türk ya da Osmanlı tebaası olduğunu iddia eden herkese vatandaşlık ilmuhaberi verilecekti. Böylece o insanların canlarını koruma altına alabileceğini düşünüyordu. Ama gerek işgal altındaki Fransa topraklarındaki Alman kanunları, gerekse de Alman'dan çok Alman olmaya çalışan Vichy hükümetinin bu insanların mallarına, mülklerine, paralarına ve hatta iş yerlerine el koyacakları hiç aklına gelmemişti. Fakat daha bir iki ay önce 29 Temmuz'da Laval ile yaptığı görüşmeyi hatırladı. Bu görüşmede Laval kendisine siyasi ve askeri vaziyeti anlatarak Avrupa'nın rahat etmesi ve Fransa'nın istiklali için İngiltere'nin mağlup edilmesi lazım geldiğini ve bu işi ancak Almanya'nın yapabileceğini, İngiltere İmparatorluğu mevcut oldukça Fransa'nın istiklalini muhafaza edemeyeceğini, bunun için kendisinin bütün elinden gelen vasıtalarla Almanya'ya yardım edeceğini açık bir lisanla söyledi. Dipnot Behiçerkin Hatırat sayfa 459. Mareşal Pétain'le beraber Fransa'nın en güçlü iki kişisinden biri olan Laval, Başbakan Yardımcısı Laval Almanlara her vasıtayla yardım edeceğini alenen söylüyordu. Beyiçbey bu her vasıta ifadesinin açılımı olarak Yahudilerle ilgili Almanların çıkardığı her kanundan sonra aynısının daha da ağırlaştırılmışının Vichy hükümeti tarafından çıkartılmasına şaşırmıyordu. Sadece bu işin her geçen gün daha kötüye gideceğini görüyordu. İyi ki Paris'te başkonsolosluğu bırakmışım, daha neler göreceğiz kim bilir dedi kendi kendine. Paris Başkonsolosu Büyükelçi Behiçbey'e Almanların Yahudilerin malları ile ilgili çıkarttıkları emir ile ilgili ne yapılması gerektiğini sordu. Beyçbey çıkartılan kanuna uymak gereklidir. Ancak maddi herhangi bir zarar söz konusu olursa bizim himayemizin söz konusu olduğunu derhal ilgili makama bildirin dedi. Ayrıca her Yahudi Türk vatandaşı iş yerine ve evine Türk olduğuna dair bir yazı asacak diye ekledi. 25 Kasım 1940'ta bu sefer Başkonsolos Büyükelçi'ye yazdığı yazıda Almanların çıkarttığı ikinci kanunla ilgili ne yapılması gerektiğini sordu. Dipnot 25 Kasım 1940 tarihli 485 sayı numarası ile kayıt altına alınmış Paris Başkonsolosu Cevdet Dülger'in yazısı. Beyiçbey 1. Dünya Savaşı'na Almanlarla müttefik olarak Osmanlı'nın katılması dolayısıyla Osmanlı ordusuna getirilen Alman komutanlarla 4 uzun sene çalışmak zorunda kaldığından onları çok iyi tanıyordu. Onları iyi tanıması, dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip etmesi, 11 yıl boyunca Budapeşte de büyükelçilik görevi yaparken tüm Macaristan'ı yakından takip ettiği Almanya'da olup bitenleri, Nazi Partisi'nin iktidar yolunu ve politikalarını gayet iyi biliyordu. Tüm bilgilerini ve yaşadıklarını yan yana koyduğunda, Almanların özellikle sadece Yahudilerle ilgili çıkardıkları bu kanunlar Beyiçbey'i çok rahatsız etmişti. Bu meseleyi Melih Esenbel konsolosluklara bildirdi. Bu arada kişisel görüşmelerle yürütülmesini istediği için. Paris Başkonsolosu Cevdet Dülger, Beyiçbey'e 3 Mart 1941'de bir yazı gönderdi. Bu yazıda Alman otoriteleriyle görüştüğünü ve kendisine bugün yazılı olarak Almanlardan cevap geldiğini, kanunların Fransa'da yaşayan tüm yabancı uyruklu Yahudiler için geçerli olacağını yazmakla beraber, son cümlede Türk Başkonsolosluğunu yapacağı münferit başvuruların memnuniyetle değerlendirileceğini yazdı. Beyiçbey hem şaşırdı hem de planının Almanlar nezdinde en azından şimdi geri tepmediğini görmekten dolayı mutlu oldu. Beyiçbey olayları dikkatle izliyordu. Bu arada yine değişen Fransa Dışişleri Bakanı ile de hemen temasa geçmişti. 30 Kasım'da Mr. Flandin ile teferruatlı ve güzel bir toplantı yaptılar. Bu arada Vichy Fransa'sı da tam bir kaos içindeydi. 13 Aralık günü Mareşal Pétain politik bir kurnazlıkla Laval'ın istifa etmesini sağladı. Hatta Hotel de Park'a dönen Laval'ı buraya bile almayıp Vichy'den 15 kilometre uzaklıktaki Châteldon'daki ev hapsine gönderdi. Hitler'e bir telgraf yazan Mareşal, Fransa'nın politikasının değişmeyeceğini ancak Laval ile çalışmayacağını ifade etti. Ertesi gün Paris'teki Alman Büyükelçisi Abetz ile birkaç general silahlı bir kıta himayesinde Vichy'ye gelip Mareşal ile görüştü. Görüşme oldukça hararetli geçti. Fakat Laval hiçbir bakanlık teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Abetz, Laval'ı da yanına alıp generalleriyle beraber Paris'e döndü. Savaş başlamadan sayıları 61 olan Fransa'daki yabancı büyükelçilikler Vichy'de 40'a kadar düşmüştü. Paris'te Yahudi işletmelerini Almanlar ya da Fransızlar sebebi belli olmayan şekilde bir anda mühürleyebiliyorlardı. Bu mühürleme olayları Türk Yahudilerinin yerlerine olduğunda konsolosluk hemen harekete geçiyor ve gerek Alman otoritelerine gerekse de Fransızlara ilgili mülk ya da iş yerinin mührünün kalkması doğrultusunda hem protesto edip hem de talepte bulunuyordu. Bu talep Alman tarafında Adolf Eichmann'ın Fransa'daki temsilcisi Büyükelçi Abetz'e yapıldığı gibi işgal altındaki Fransa'daki Alman güvenlik polisi başı olan Theodor Dannecker, 1942 sonrasında da Heinz Röttge, 82 Avenue Foch Paris ve Paris'teki Alman Enformasyon Dairesi başı Doktor Schmidt'e, 11 Rue du Sassu'ya yapılmaktaydı. Şayet bir ay içerisinde bir cevap alınamazsa iletişim daha yoğunlaştırılıyor, konsolosluktan bir görevli şahsen gidip ilgili kişinin Türk vatandaşı olduğunu belgelemek suretiyle mührü kaldırtmaya ve veya kampa götürüldüyse de o şahsı kamptan çıkartmaya çalışılıyordu. Bazen Fransız otoriteleri topu Almanlara atarak bu düzenlemelerin uygulamaları Alman işgal güçleri otoriteleri tarafından yürütülmektedir diyorlardı. Muhatap bulabilmek de ayrı bir dertti. Bulup anlatabilmek ayrı bir dert. Bu arada da unutmamak gerekiyordu ki her geçen saat aleyhte çalışmaktaydı. Türk diplomatlarına güvenmek zorundaydı Türk vatandaşı olan Yahudiler. Ama diplomatların da işi açıkçası çok zordu. Hele karşındaki tavizsiz bir Nazi subayı ya da Alman uşağı olmuş bir Fransızsa. Bu itirazlarla ilgili neredeyse matbu hale gelen bir form yazısı bile oluşmuştu. Türkiye Başkonsolosluğu Paris No. 605. Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu Türk kanunlarında vatandaşlar arasında dinlerinden dolayı hiçbir ayrım yapılmadığı tezine dayanarak Alman Büyükelçiliğinden Türk vatandaşlarının mülklerini etkilemeye başlayan 18 Ekim 1940 düzenlemeleriyle ilgili yetkili birimlere talimat verilmesini saygıyla rica eder. Dipnot, Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 88. Alman otoriteleri yabancı uyruklu Yahudilerle beraber tek tük de olsa Türk Yahudilerini de tutuklamaya başladılar. Olaylar her şekilde daha kötüye gidileceğinin sinyallerini veriyordu. 1940 senesinin sonunda Büyükelçi Behiç Erkin'in görev süresi sona ermişti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Behiç Bey'e devam edip etmeyeceğini sordu. Cevap kısa ve netti. Sayın Cumhurbaşkanımız, lütfen görev süremi uzatınız. Bunun üzerine Behiç Erkin'in görev süresi bir sene daha Paris Büyükelçisi sıfatı ile uzatıldı. Dipnot. Birçok yerde Vichy Büyükelçisi ve yanlış tarihler yazmaktadır. Doğrusu Behiç Erkin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün imzaladığı resmi evrakta 1939, 1940, 1941, 1942, 1943 senelerinde Türkiye Cumhuriyeti Paris Büyükelçisidir. Sadece yazışmalarda Paris Büyükelçisi Vichy diye geçer.